Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarı Zeybek, 19. ayrım. Özköke, mektup. Aynı suçtan sabıkalı olan Y.T., Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanı Erdal Sarı Zeybek hakkında şikayet mektubu yazdı. Mektubu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Nurettin Çakır'a gönderdi. Mektupta albayın komutanlarla alay ettiğini öne süren sahte general, alay komutanı, bizim genel komutan çiçek ve ağaç işleriyle uğraşır, jandarmalığı bilmez, bizi değil kurmayları sever. Nurettin Paşa'nın hanımı ressamdır, bizim yalaka subaylara resim satar ifadelerini kullandı, iddialarına yer verdi. Milyarlık dava. Sahte generalin mektubunu dikkate alan Jandarma Genel Komutanlığı, YT'nin iddialarının araştırılması için Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Levent Ersöz, Albay Atilla Uğur, Hakim Yüzbaşı Mehmet Şimşek'i bölgede görevlendirdi. Üç asker yaptıkları araştırmadan sonra hazırladıkları raporu geçen Kasım ayında Jandarma Genel Komutanlığı'na sundu. Ancak rapordaki bazı ifadeler Albay Erdal Sarı Zeybek'e kızdırdı. Heyet rapora iyi ahlak sahibi olmak hükmü kapsamında amirlik ve komutanlık için gerekli vasıfları değerlendirilmeli diye yazınca Albay Sarı Zeybek soluğu yargıda aldı. Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davası açan Sarı Zeybek, 34 yıllık geçmişim lekelendi diyerek raporu hazırlayanlardan 30 milyar lira tazminat talep etti. Albayın avukatı Faruk Ertekin, mahkemeye verdiği dava dilekçesinde davalıların hazırlamış oldukları raporda müvekkilimin dolandırıcılıkla, ahlaki ve mesleki yetersizlikle itham edilmesi mesleğine ve geleceğine kasti bir baltalamadır ifadesini kullandı. İnanın amacım magazin değil, bize karşı yöneltilen haksızlığı duyurmaktı. Bir oyun olduğunu biz de biliyorduk ama insanın şeref ve haysiyeti üzerine oyun kurulmaz ki. Önce bir savunma aldım Diyarbakır'dan. Daha doğrusu önce telefonla aradılar, bir kuryenin yola çıktığını söylediler. Bu kuryedeki evrağı alıp okumamam, derhal cevaplandırarak aynı kuryeyle göndermemi istediler. Ne diyordu ki bu evrak? 6 Nisan 2004 tarihinde bazı yayın organlarında yer alan haberlerden ve dilekçenizden Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilgili emri gereğince hakkınızda idari tahkikat raporu düzenleyen idari tahkikat heyeti üyelerine karşı Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tazminat davası açtığınız öğrenilmiştir. Anayasanın 36. maddesi uyarınca herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde haklarını korumak amacıyla dava açmaları mümkün olmakla birlikte hakların kullanılmasında gereken özenin gösterilmesi ve özellikle hakkın kötüye kullanılmaması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak işlemlere esas olmak üzere davanın görevli yargı yeri olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılması gerekirken, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılma sebebinin raporla ilgili yeni bir işlem yapılmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na müracaat hakkınızın bulunmasına rağmen bu yola başvurma sebep ve nedeninin gizlilik dereceli olan idari tahkikat raporunun kimden, ne zaman ve ne surette temin edildiğinin, idari tahkikat raporunun dava dilekçesi ekinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulup sunulmadığının, bu konuda sıralı komutanlarınızdan izin alıp almadığınızın, bazı basın yayın organlarında tahkikatla ilgili maksatlı ve yanlı olarak yer alan detaylı bilgi ve resimlerin basın tarafından ne şekilde elde edildiği hakkındaki bilgi ve beyanınızın bildirilmesini Ne bu şimdi? Neyse, büyüklerimiz elbet iyi bilir ve vardır da bir bildikleri. Bu soruları sorduklarına göre hemen cevapladım. Ne mi yazdım? Birlikte okuyalım. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu tür şahsi davalar ile tazminat hukukunu da düzenlemediğinden anayasa ile korunan kişilik haklarımı koruyabilmek için yetkili merciği olan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtım. Bu bir şahsi davadır. Hakkımda düzenlenen idari tahkikat raporu sonucu idarece bir işlem tesis edilmediğinden bu rapora karşı ayımda dava açmak hakkım bulunmamaktadır. Yetkili hakim tarafından idari tahkikat dosyasının bir sureti davacı taraf olan şahsıma, diğer sureti ise davalı durumundaki Yalçın Tanfer isimli şahsa 18 Mart 2004 tarihinde yapılan duruşma sonrası verilmiştir. İdari tahkikat raporu ile ilgili mahkemeye verilmemiş ancak delil olarak gösterilmiştir. Tazminat davası şahsi dava olduğundan tarafımca bir üst komutanlığa müracaat edilmemiştir. Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan bilgi ve resimleri basın tarafından ne şekilde temin edildiği konusunda bilgim yoktur, arz ederim. Hemen gönderdik kuryeyle, çok acilmiş. Biz kendi kendimize bu haksızlığa karşı uğraş vere duralım. Ardından bir uyarma geldi Diyarbakır'dan. Neyi uyarıyor bakalım? Gerek olayın basına yansıması ve gerekse askeri hiyerarşi dışında yaptığınız müracaatlarınızla ilgili bilgi ve beyanınız alınarak jandarma komutanlığına intikal ettirilmiştir. Tahkikatı müteakip anayasal hakkı kullanma gerekçesiyle ilgili belirtilen bazı yazışma ve arzularınızla bağlı komutanlıklarınızı makul ölçüler dışında fazlasıyla meşgul ettiğiniz görülmüştür. Belirtilen gerekçelerle disiplin tecavüzü mahiyetinde değerlendirilen söz konusu eylemleriniz sebebiyle sizi uyarır, komutanlıkların takdir ve yetkisi içerisinde kalan konularda mütalaa ve isteklerde bulunmamanızı, adli makamlara intikal etmiş bu olay hakkında dilekçeler ve arzlarla komutanlığı gereksiz yere meşgul etmemenizi ve daha hassas ve daha titiz hareket etmenizi rica ederim. Bunun adı ceza ama hukuken değil. Neden değil? 1. Savunma alınmadı. Dolayısıyla kanunen savunması alınmayan bir kişiye ceza verilemez. 2. Bu bir ceza ise tebliğ edilmesi gerekir. Ceza tebliğ edilmeden işleme konulmaz. 3. Dilekçe yazmak anayasal haktır. Hiçbir makam dilekçe yazma hakkını kısıtlayamaz. Varsa dilekçede bir suç unsuru ceza verir anca. Biz de bunu yazdık ve itiraz ettik. Ettik de ne oldu? Hiç. Dilekçemiz bizim adli müşavire gitti. Albay Sadrettin Aktaş. O da ilk kez ve de doğrudan kendi imzasıyla bize tebliğ etti. Hukuka uygun olmayan kararını. Söz konusu dilekçede bahsedilen uyarı cezasının usul ve yasaya uygun olduğundan uyarı cezasının kaldırılması talebi reddedilmiştir. Bu müşaviri hiç anlayamadım ki ben. Bir gün iyi diyor, bir gün kötü. Kötü iyi oluyor, iyi ise kötü. Bu ne demek? Dilekçe yazamazsın diyen bir emir olur mu hiç? Bilemiyorum ki koltuğundan güç alanlar bilmezler mi ki hiç? Bir gün adalet size de gerekmez mi? İşte Mayıs 2004 başı itibariyle halimiz bu. Gaziantep Askeri Savcısından ise hala bir ses yok. Ankara ve Diyarbakır'ın oyuna bakışlarını size anlattım. İnanın olaylar birbirini izledi. Sanki yağmur sağanak gibi yağmaya başladı. Şener Paşa Diyarbakır'a geldi, Levent Ersöz Paşa ile birlikte. Amaç yükselme sırasında olan albayları değerlendirmek. Bizi dinledi, aferin oğlum dedi. Sen güzel işler yapıyorsun dedi. Senin şikayet dilekçesinde bahsedilen sözleri sarf etmediğinden eminim dedi. Ancak bu generale bir saygısızlık yapıp dava açmışsın dedi. Dilekçeni geri, ben de seni Ağustos'ta değerlendirmeye alacağım dedi. İnandık. Sandık ki tüm bu acılar, sıkıntılar, yanlış anlamalar bitti. Diyorum ya, bazen ben ne kadar safmışım diye. haksız da değilim hani. Ben gerçekten safmışım. Bu güzel sözler üzerine hemen bir dilekçe yazdık, davadan feragat ettik. Feragat ettik de ne oldu? Hiç. Bir iki gün sonra aniden tayinimiz Yüksekova Hudut Alay Komutanlığı'na çıktı. Ankara'dan arıyor personel başkanı. Erdal albayım, sizi sancaklı bir alaya verdik. Onur duymalısınız bundan diyor. Doğru, sancaklı bir alaya komuta etmek şereftir bizim için. Ama bu tayinde anlayamadığımız bir şey var. Suçlu isek bizi neden sancaklı bir alaya verdiniz? Suçsuzsak bizim tayinimizi neden çıkardınız? Onun da sebebini anladık zaman içerisinde. Bizim Sadrettin Aktaş albay adli müşavir görüş bildirmiş, personel başkanlığına demiş. Jandarmanın saygınlığına gölge düştüğünden dolayı başka bir göreve alınmasının uygun olduğunu. Zaten Sadrettin bir rapor yazınca bizim karargâhta akan sular duruyor. Bu görüş üzerine hemen tayinimizi çıkardılar. Bizim gene anlayamadığımız şu. Köstebeği yakaladığımız için mi jandarmanın saygınlığına gölge düştü? Köstebeğe göz yummadığımız için mi? Yoksa Levent Paşa'nın telefon dökümleri taleplerine karşı çıkmak bir yana bu numaraları araştırdığımız için mi? İnanın bilmiyorum ama size önce söylediğim en iyisini bir elin beş parmakları kadar sayıda olanlar bilir. Tayin aniden çıkınca ben de hastaneye yattım aniden. İnanın bana her işte bir hayır var. 30 yıldır mide ağrısı çekerim. Sanırdım ülser benzeri bir şey. Bu hastane olayında safra kesesinde taş çıktı ve ameliyat oldum. Kurtuldum 30 yıllık bir ağrıdan. İnanın bana Yalçın Bey sayesinde. Ama işte şimdi işler değişti. Ben ne zaman yattım hastaneye? 12 Mayıs. Tayinler ne zaman çıktı? 13 Mayıs. Ben ameliyat oldum mu? Oldum. 20 gün SMK'lı rapor aldım mı? Aldım. Peki ne olacak şimdi? Biz olduk mu iki alay komutanı? Bir alayda. Ben ilişik kesemiyorum. Ben kesemediğim için yerime atanan göreve başlayamıyor. Gelen de Yüksekova'dan geliyor. Asayiş komutanı yenisi gelmeden eskisi gidemez diyor. Peki ne olacak şimdi? Önce Diyarbakır atağa geçti. Albay Sarı Zeybek'in istirahatlı olması sebebiyle emredilen tarihte ilişiğinin kesilmeyerek istirahatinin bitiminde kesileceğini. Ancak söz konusu personelin 23 Mayıs 2004 tarihinde tekrar Harran Üniversitesi Kardiyoloji Bölümüne acil olarak sevk edildiğini. 2004 yılı genel atamaları yayınlanıncaya kadar herhangi bir sağlık problemi bulunmayan personelin çeşitli mazeretlerle her defasında farklı kliniklere sevk alarak istirahat süresini aralıksız uzatma ve ilişik kesme işlemini geciktirme gayreti içinde bulunduğunun değerlendirildiğini, sevk edildiği hastaneden sağlık kurulu raporu alması durumunda söz konusu raporun onaylanması için Albay Sarı Zeybek'in raporu ile birlikte Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne sevk edilmesini, aksi takdirde ilişiğinin derhal kesilerek sonuçtan bilgi verilmesini. İmza Tuğgeneral Cengiz Akın. Bu neyse yanıma bile geldi Diyarbakır'daki komutanım. İlgisi öylesine büyüktü ki ameliyat yerime bile baktı. Ne olur ne olmaz gibisinden. Bazen soruyorum kendime. Bilmeden bir günah mı işledim diye. Sevmekten başka bir şey yapmadım ki. İnsanımızı sevdim. Bayrağımızı, toprağımızı, ağacı, suyu sevdim. Nedense hep sevenler mi suçlu olur bizde? Bilemiyorum ki. Gene hastane köşelerinde yapayalnız kaldım. Gene etraf simsiyah, bakışlar, düşünceler siyah. Bu da çok ağır geldi ama söyleyemedim kimselere, anlatamadım. Çaresizliğimle baş başa kaldım bir hastanenin bir köşesinde. Ailem darmadağın, çocuklar üzgün, biz çaresiz. Levent Paşa'yı da, Şener Paşa'yı da anlayamıyorum ki. Deselerdi ki bu bir memleket meselesi, susardık. Konuşmazdık hiç, karışmazdık. Bunca çileye ne gerek vardı ki? Sonra anlatacağım size detaylarını. Bir şikayet furyası başladı. Hasta hasta ameliyattan çıkalı ne olmuş ki ifade vermeye bile gittim ben. Alayda beni bekleyen Diyarbakır'daki komutanıma. Ne diyeyim size ben daha ne anlatayım. Son günlerde moda haline gelen şu dağdakiler dendiğinde hep dalıp gidiyorum gene çok uzaklara. Yıl 1999. Van'ın Gürpınar ilçesi. 40 geçide doğru asfalttan güneye inin. 2-3 kilometre sonra yol stabilize olur. Salına salına sizi güneye indirir. Terörist, hain, katil falan aklınıza gelmez. Nasıl gelsin ki? Günün 24 saatini onları düşünmekle geçiremezsiniz. Zira can dayanmaz. Bırakırsınız kendinizi düşüncelere. Kimi zaman yar gelir aklınıza, kimi zaman ana, baba, evlat. Kimi zaman da Mehmetçik. Bakarsınız yeşilin güzelliğine, göremezsiniz. Bakan gözler düşüncelerin hayaline kaptırmıştır kendini, göremezsiniz. Bir zaman sonra yol ikiye ayrılır. Sağdan bir dere yolu batıya götürür. Kilise deresi. Dereye kapılıp giderseniz Oğuldamı köyü ve karakolu karşılar sizi. Ama gideceğimiz yer orası değil. Biz devam edelim güneye doğru toprak yolda sarsıla sarsıla. Sola ayrılan yola gidelim. Sağ ve sol hep derecik ve tepecik olduğu için her yer pusuya elverişlidir. Bu hayallerinizden bir an için kopar, ya pusuya düşersek diye içinizden geçirir ama yapacağınız fazla bir şey olmadığını bildiğinizden vazgeçersiniz. Yeniden pusudan ve de mayından tekrar hayallerinizle buluşursunuz. Bir de bakarsınız ki bir yol ayrımına gelmişsiniz. Sağı yalınca, solu topçu değirmenidir. Burada duralım. Bir Fatiha okumamız gerek. Kurum Deresi'nde yatan şehitlerimizin ruhuna. Küçük bir dere gelir Oğuldamından. Bir diğeri kuzeyden gelir, bu yol ayrımında birleşir. Tam birleştiği yerin üstü kayalıktır. Köylüler buraya Krom Kayalıkları der. Serttir, zorludur, keskindir. Askeri bir harekat yapmak istiyorsanız bu kayalıklara yukarıdan gelip sağı ve solu tutmak, dere tabanında ise pusuya yatmak gerekir. Çünkü aşağıdan yukarıya çıkamazsınız. Kayalık geçit vermez. Bu kayalık neden önemlidir dağdakiler için? Gizlenme, su kaynaklarına ulaşma, savunma, güneye kayma, rakım düşük olduğu için soğuktan korunma, yoldan geçeni pusuya düşürme gibi sayılamayacak kadar çok imkanlar verir. Gürpınar hassas bir ilçe. Buna benzer öylesine çok yer var ki bilmek için, tanımak için yıl yetmez, fazlası gerekir. İnanın bana, jandarma komandalarının çektiğini bizim ülkemizde hiçbir kuvvet çekmemiştir. Her gün operasyon, her gün intikal, her gün pusu, sayısız çatışmalar, buna güç dayanmaz ama bizim jandarma komandolarımız dayanır, hiç de şikayet etmeden. Bir istatistik yapalım, bugüne kadar dağdakiler sıfatıyla yumuşatılan hainlere, katillere kaç operasyon yapılmıştır? Kaçında jandarma yer almıştır? Bulacağınız sayılar bize gerçeği gösterir. Gene bakalım, terörist denen hainlerin saldırdığı karakolların kaçı jandarma karakoludur? Cumhuriyetimizin jandarması çok çekti bu terör belasından. Çok da şehit verdi. Asaletlerinden anlatmazlar, söylemezler çektikleri sıkıntıları. Ne kendileri ne de aileleri. Ama biz tanığıyız onların. Şimdi emekliyiz ve anlatmalıyız onları ve de çektiklerini sizlere. Koray da genç bir jandarma komando teğmenidir, çiçeği burnunda. Gürpınar komando bölük komutanlığına atanmış, yüreği vatan sevgisi dolu. Ülkesine hizmet için gelmiş ve başlamıştır kutsal görevine. Bir gün derler ki Krom Kayalıklarında terörist var. Kuş olsa onun kadar çabuk varamazdı Krom'a. Aldı kahraman bölüğünü, kartal gibi uçarak geldi kayalıklara. Ama o gençti, bilmezdi hainliği. O temizdi, vuruşma ise erkekçe vuruşuruz derdi. Gazi Paşa'nın mektebinde okumuştu, mertti. yiğitti, cesurdu. Kahpeliği nereden benim bilsin, Koray'ım? Kahpelerin kayalıklarda pusuya yattığını, kahpe kurşun atacaklarını nereden bilsin? Bölüğünün en başında geçti, yanında muhafızları en önde atıldı kayalıklara doğru. Hain pusu da hain sinmiş kayalığın kenarına, hain ateşledi hain kan nas tüfeğini. İlk kurşun devirdi benim baba yiğit Koray'ımı. Bir yiğit devrilir mi sanırsınız bir kurşunla? Atan hain, gelen hain olursa Koray ne yapsın? Bunu gören muhafızlar atıldı birer birer komutanlarına yardım için. Beşi birden arda arda şehit oldu. Bir anda şehit. Bunu duyan jandarma, komando, özel harekat yıldırım gibi geldi uzaklardan. İndi kayalıklara, tek tek aradı buldu hainleri, saklandıkları deliklerden. Tek tek hesabı sordu, hesabı aldı hainlerden ama giden ne yazık ki geri gelmiyordu. Ve ateş hep düştüğü yeri yakıyordu. Düşünceler alıyor beni. Aklıma Çadır Dağı, Ketina Boğazı, Çarçele Dağı, Derecik, Uzun Sırt, Aktütün, Leylek Dağı geliyor. Orada yatan şehitlerimiz geliyor. Şehit kanının olmadığı bir karış toprak mı kaldı bu güzel vatanda? Biz bu haldeyken, biz her gün şehitlerimizin acısı ile doluyken, şimdi çıkıyor birileri Mehmetçiğe, şehit anasına laf söylüyor. Bunları söyleyenlere sesleniyorum. Siz Gürpınar'a gidin. 40 geçidi geçin, gelin Krom Deresi'ne. Gidin de orada kanlarıyla bu toprakları sulayan şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyun. Biz affetmeyiz sizleri, o kesin, ama belki sizleri Allah affeder.